17. Bölüm. Kane kendinden geçince daha da ağırlaştı. Ama Nava yine de koşmaya devam etti. Şu anda adrenalin salgıladığı için koşabildiğini biliyordu. Dursa bayılacaktı. Hem adam hem de kendisi için güvenli bir yer bulmalıydı. Nava yavaşlamadan Kane'in omzuna bir saat önce iliştirdiği vericiyi hemen söktü ve ateşe attı. Artık Grimes'ın onları izlemesi imkansızdı. Bir tek sorun vardı. Nereye gideceklerdi saklanmak için? Kendi dairesine dönemezdi. Kane'inki de olmazdı. Adamın yaraları oluk oluk kanarken Nava bir arabayı çalıştırmayı deneyemezdi. Adamın yaralarına bakabileceği bir yere gitmeliydi. Yeşil sokak levhasına bakınca aklına bir şey geldi. Yi Taiwu ile buluştuğu daire yalnızca birkaç blok ötedeydi. Koreliler burayı sık sık kullanıyorlar mıydı? Yoksa bir kere mi kullanmışlardı? Eğer oraya girdiğinde iki ajan varsa o zaman Nava'yı öldürürlerdi. Omuzunda asılı duran Kane inledi. Başka bir çaresi yoktu. Bu riski göze alacaktı. Yoluna devam etti. Üç blok kalmıştı. Sokakta birkaç kişi yürüyordu. Ama yanlarından geçerken insanların tam New Yorklulara özgü bir biçimde başkasının işine hiç mi hiç bulaşmadıklarını gördü. Kimse omzunda kanlar içinde bir adamı taşıyan göz alıcı esmer kızı durdurmadı. Ya bunun çok basit bir açıklaması vardı ya da kesinlikle bulaşmak istemiyorlardı. Binaya vardığında Nava ölmek üzereydi. Beş katı çıkarken Kane'i taşımaktan omuzları ve beli uyuşmuştu. Son katı tüm iradesini kullanarak ve artık kendini de sürükleyerek çıktı. Apartman aralığında Kane'i yere bırakıp daireye sessizce yaklaştı. 9 milimetrelik Sig Sauer'ını iki eliyle tutup kapıyı tekmeleyerek açtı. Aynen birkaç gece önce yaptığı gibi odaya göz attığında karanlık odanın boş olduğunu gördü. Rahatlayarak derin bir nefes aldı ve Kane'i çekiştirerek içeri soktu. Kapıyı kapadığında ışığı bulmak için eliyle duvarı yokladı. Tavanda asılı duran tek bir ampul yanınca odayı aynen bıraktığı gibi buldu. Boş duvarlar, kirli zemin, ufak mutfak, sarı buzdolabı hiçbir şey değişmemişti. Bir nefes aldı ve sırt çantasını yere boşalttı. İlk önce güvenliği sağlamalıydı. Kapının hem üstüne hem de altına hamur gibi bir şey yerleştirdi. Buradan çıkarken bunu sökmek zor olacaktı ama en azından içerideyken kimse kapıyı tekmeleyerek açamayacaktı. Sonra Kane'e baktı. Berbat durumdaydı. Yüzü bembeyazdı. Gömleği terli bedenine yapışmıştı. İki eli kıpkırmızıydı ve eti sıyrılmış gibiydi. Yakından bakınca öyle olmadığını, sadece derin olmayan kesikler olduğunu gördü ellerinde. Asıl sorun sol bacağıydı. Kanlı bir et yığını gibiydi. Dikiş yeri boyunca kotunu kesmek için bıçağını kullandı. Baldırında kan olmasına rağmen birkaç çizik ve yara dışında çok da zarar görmemişti sanki. Dizinden kan akıyordu asıl. Eliyle hafifçe yoklayarak şüphelerini doğruladı. Tüm diz kapağı paramparça olmuştu. Yırtılan derisinin altında beyaz kıkırdağı görünebiliyordu. Ellerindeki bezleri açtı ve ceketinin geri kalanını yere serdi. Steril bir ortam değildi ama yapabileceği bir şey yoktu. Çantasından birkaç şırınga ve neşter çıkardı. Kane'e tam 100 miligram demerol vermek üzereydi ki Forsyth'ın sözlerini hatırladı. Bu görevde her şeyin olabileceğini ve olasılık dahilinde olduğunu düşün. Böyle bir şeyin olma olasılığı çok azdı ama içinden okkalı bir küfür etti. Bu riski göze alamayacaktı. Şırıngayı bir kenara bıraktı ve bir kapsülü kırıp Kane'in burnunun altına tuttu. Kane bilinçsiz bir şekilde bu kapsülü uzaklaştırmaya çalıştı önce, sonra da gözleri açıldı. İlk defa göz göze geldiler. Bu zayıf haliyle bile zümrüt yeşili gözleri vahşi ve asi bakıyordu. Sağına soluna baktı ve sonra da Nava'ya döndü. "Kimsin sen?" dedi öksürerek. "Adım Nava, sana yardım edeceğim. Ama ilk önce bir soru sormalıyım." "Nasıl yardım edeceksin?" dedi Kane doğrulmaya çalışarak. Ama Nava onu omuzlarından yere itti. Bacağı yere değince bir an için irkildi. "Dizim..." Nava başını salladı. "Demorale alerjin mi var?" "Alamam," dedi nefesi kesilerek. "Ya, hayır," dedi derin derin nefes alarak. "Hiçbir şey alamam. Ben..." Gözleri devrilir gibi olunca dişlerini sıktı. "Deneysel ilaçlar alıyorum. Başka ilaç alamam çünkü etkileşim..." "Sıçtık," dedi Nava sessizce. "Kanamayı durdurup bacağını yerine oturtmam gerek. Canın yanacak." Kane başını salladı. "Ne gerekiyorsa yap ama ilaç verme." "Tamam," dedi Nava. Başlamak üzereydi ki birden ne kadar yorgun olduğunu fark etti. Çantasından bir şırınga daha çıkarıp kendi baldırına batırdı. Metamfetaminler kanına karışınca kalbi sanki duracak gibi oldu. Birden çok zinde hissetti kendini. Yerdeki bezin üzerinden bir neşter aldı ve ilk kesiyi attı. ''Nerede o?'' dedi kızgınlıktan köpüren Forsyth. ''Her yere bakıyoruz ama dedim ya, yer yarıldı, içine girdi sanki.'' dedi Grimes belki 50. defa. ''Bana olanları bir daha anlat. Ajan Vayner'ın ekibi atlattığını anladığımda onun tüm vericilerini kontrol ettim. Çünkü gerçek hedefi de bu şekilde bulmayı planladığını tahmin ettim. Sonra da verileri indirdim. Grimes Uga'nın dünyanın 150 mil ötesindeki uydusundan 18.01.03'te çekilen görüntüleri indirdi bir daha. ''İşte bak, David Kane şurada.'' dedi ekranda bir adamın başını göstererek. ''Yanındaki adamın ona çantayı nasıl uzattığını görüyor musun? Bu ikinci adamın kim olduğunu ya da ne için buluştuklarını biliyor muyuz?'' diye sordu Forsyth. ''Ne bileyim, pizzacı bile olabilir. Nasıl bilebilirim ki? Tüm bunlar olalı daha bir saat oldu.'' Grimes konuşurken Forsyth nefretle bakıyordu ona. ''Neyse, çanta el değiştirdikten 20 saniye sonra araba patladı. Ama kızılötesiyle baktığımızda.'' Grimes ekranı dondurdu. Birkaç kare geri gidip Kane'in ayağının yanındaki bir kareye odaklandı. ''Aslında patlayan araba değil, bu kutu.'' Bunu görünce görüş alanını genişlettim. Ekrandaki görüntü küçüldü. Grimes binadaki bir karaltıya odaklandı. Gerçi %100 emin değilim ama bu adamın elinde bir uzaktan kumanda var gibi. Ne yani? Yani biri David Kane'i havaya uçurmaya çalıştı. Bence öyle. Kahretsin, dedi Forsyth birden kendini kaybederek. Vayner mıydı? Hayır. Ama belki o da oradaydı. Grimes yavaş çekimde ilerleyen görüntülere döndü. İlk patlamada bir zincirleme tepkimi oldu. İnşaat malzemesi falan vardı sokakta. İş makineleri için birkaç varilde benzin vardı herhalde. Ateşi körükledi bu. Monitörde birbiri ardına patlayan kamyonları seyrettiler. İşte şimdi geliyor, dedi Grimes bir kadının kafasının tepesi görününce. Ne yazık ki yüzünü hiç göremiyoruz. Vayner da olabilir, Anan da olabilir. Bunu kestirmenin imkanı yok. Bir düğmeye basınca görüntüler gerçek hızında devam etti. Bak gördün mü? Köşeyi dönüyor. Cehennemden kaçan bir yarasa gibi. Belki de ateşten kaçıyordur, diye araya girdi Forsyth. Grimes başını salladı. Var mısın iddiaya? Ateşe doğru koşuyor. Bu kare eğer bir psikopat değilse bence bizim herife doğru gidiyor. Grimes parmağıyla ekranda kadınla yarım blok ötede duvara yaslanan hedef arasında bir çizgi çizdi. Sonra ne oldu? Grimes omuz silkti. Bilmiyorum. Son görüntüde kadının yanan kamyonlara doğru gittiğini görüyoruz. Ondan sonra dumandan bir şey seçilmiyor. Peki kızılötesi kullansak? Grimes sandalyesinde dönüp Doktor Jimmy'ye öyle bir baktı ki sanki ona bana işimi öğretmeye kalkma der gibiydi. Ben bunu nasıl da akıl edemedim. Ay pardon, şimdi hatırladım, etmiştim. Ama ateşin ısısından dolayı kızılötesi işe yaramaz. Duman dağıldığındaysa ikisi de ortada yoktu. Vayner'ın kullandığı verici ne oldu? Patlamadan birkaç dakika sonra sinyal kesildi. Forsyth önce sustu, ardından da bunun Grimes'ın suçu olduğuna karar verdi. Kimse ama hiç kimse hedef bulana kadar evine gidemez, anladın mı? Neyse, dedi iç geçirerek Grimes. Forsyth hızla odadan çıkarken arkasından kapıyı çarptı. Grimes onu gözleriyle takip etti. Orospu çocuğu. Tommy, diye inledi Kane. Öldü değil mi? Bilmiyorum, derken yalan söylüyordu Nava. Göz göze gelmemeye özen göstererek adamın diziyle ilgilendi. Aslında Kane bir şekilde rahatlıyordu. Hissettiği sancı sayesinde Tommy'nin ölümünün acısını bastırabiliyordu. İnanılmaz bir suçluluk duygusu hissetti. Eğer onu aramasaydı Tommy orada olmayacaktı. Hayatını yaşamaya devam edecekti. Ama şimdi o ölmüştü. Senin ters istikametine fırladı patlamada. Belki de kurtuldu. Sen kurtuldun. Kadın gözlerinin içine baktı. Arkadaşın için üzgünüm. Ama bunu atlatmak istiyorsan onu aklından çıkarman lazım. Şimdilik en azından. Kane sinirlenerek ters ters baktı ona. Kimdi bu kadın da cüret edip yas tutmaması gerektiğini söylüyordu? Birden duygularına yenik düştü. Suçluluk, karmaşa, minnet, acı, korku, kızgınlık her biri bir dalga gibi onu kaplayıp üstünden geçti. Derin bir nefes alıp burnunu sildi. Bu garip kadın Kane'in gururunu incitmemek için o gözyaşlarına hakim olmaya çalışırken pencereden gecenin karanlığına bakarmış gibi yaptı. Kane kendine gelince de dizinin başına dönüp işine devam etti. Artık her ne hikmetse o kadar acımıyordu canı. ''Ne yaptın?'' diye sordu. ''Bölgesel olarak siniri kıstırdım. Sancını azaltacak bu. En azından ben kıkırdağını düzeltene kadar.'' İlk defa kadına baktı. Daha önce bu kadar formda bir kadın görmemişti. Siyah dar tişörtü kollarındaki ve omuzlarındaki kaslarla gerilmişti. Karnı bir tahta kadar düz, bacakları uzun ve güçlüydü. Üzerinde bir gram fazla yağ yoktu sanki. Cildi pürüzsüzdü. Koyu tenliydi. Hatları belirgin ve esmerdi. Saçını at kuyruğu yapmıştı. Eğer gülümseseydi kahverengi saçlarını çevreleyen bu yüz çok güzel görünecekti. Ama dudakları dümdüz bir çizgi, kahverengi gözleri ise soğuk ve ifadesizdi. ''Kimsin sen?'' diye sordu Kane sonunda. ''Adım Nava Vayner. Hayır, onu sormadım. Kimsin sen? Neden beni kurtardın? Ne istiyorsun?'' Bunun cevabı çok karmaşık. Nava iç geçirerek elinin tersiyle alnını sildi. Bu sorunun cevabını ben bile tam olarak bilmiyorum ki anlatayım. Kane bir an için sustu, sonra tek bir kelime söyledi. Denesene. Nava David'e bakınca birden ona her şeyi anlatmak istedi. O kadar uzun süredir yalnızdı ve bir yalanı yaşıyordu ki gerçeği unutmuştu. Ona her şeyi anlatmak büyük bir riske girmek demekti. Ama sanki bu daha güvenliymiş gibi hissetti. Bu kadar yıldır onu ayakta tutan zihninin içindeki o ses ona yalan söylemesine aykırıyordu. Ama içgüdüleri ona gerçeği anlatırsa her şeyin yoluna gireceğini söylüyordu. Julia'nın söylediklerini düşündü. Şu ana kadar söylediği her şey olmuştu. Nava'ya Kane'in güvenebileceği tek insan olduğunu söylemişti. Bunları düşünürken bir yandan da yarayı temizliyordu. Kane anlıyordu sanki onu. Kadını konuşturmaya ya da boş laflarla sessizliği bozmaya çalışmadı. Bekledi. Kadın derisinden metal parçaları ya da camları tek tek sökerken acıdan dişlerini sıktı. Sonunda başını kaldırıp Kane'e baktı. Nava hazırdı. ''Sana yalan söyledim.'' dedi kendinden emin bir sesle. ''Gerçek adım Nava Vayner değil ama 10 yıldır bu ismi kullanıyorum. Doğduğumda annem bana...'' Birden duraksadı. Ve onları düşününce hissettiği duyguların farkına varıp şaşırdı. ''Annem bana Tanya Christine adını verdi.'' Nava derin bir nefes alıp hikayesini anlatmaya hazırlandı. O öldüğünde 12 yaşındaydım.